Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı Salyangoz, yazarı Hayko Bağdat. Türü hikayeler. İnkılap Yayın Evi 1. Baskı 2014. ISBN numarası 978-975-10-3485-4. Bu kitap 168 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 6 Nisan 2017. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak, Salyangoz Hayko Bağdat. Müslüman mahallesinde salyangoz satmayı değil, salyangoz olmayı anlatıyor bu kitap. Salyangozun ardında bıraktığı iz, kitapta evlerini yolunu kaybetmekten korkup, yola ekmek parçaları bırakan Hansel ile Gretel'in masalındakine benziyor nedense. Ya da kilometrelerce uzaktan birbirinin sesini duyan Yunusların son kez 24 Nisan'da başına geleni bir kez daha yaşamamak. Dahası hayatta kalmak için geliştirdikleri hassalarını hikayeleştirerek anlatıyor. Salyangozun izinden giderken kendinizi sahipsiz ölülerin dev maşatlığında bulursanız bu da salyangozun suçu olmayabilir. Hayko Bağdat 1976 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Esayan, orta ve lise eğitimini Mihitaryan Ermeni okullarında tamamladı. İstanbul Edebiyat Fakültesi tarih bölümüne devam etti. Babasının vefatı sebebiyle eğitimini tamamlayamadı. 2002 yılında Yaşam Radyo'da azınlık sorunlarını gündeme taşıyan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Sözde Kalanlar adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2003 yılında Marmara Gazetesi'nin Türkçe bölümünde haftalık köşe yazmaya başladı. 2007 yılında Hrant Dink'in ardından kurulan ve bu cinayete adalet arayışını sürdüren Hrant'ın arkadaşları ekibinin kurucularındandır. Çeşitli gazete ve dergilere makaleler yazan Bağdat, 2012 yılında IMC TV'de Ronnie Margulis ile beraber Azı Karar, Çoğu Zarar programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Bağdat halen Taraf gazetesinde köşe yazısı yazmaya devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Bu kitap iki kadına. Beni hayattan sakınmak için her gün yeni bir hikaye icat eden annem Kedi'ye, benim hayatıma her gün yeni bir hikaye armağan eden eşim Belma'ya. Teşekkür. Bu kitap için teşekkür edeceğim insanlar var. Önce Kemal Gökhan Gürses. Hepimize lazım olduğunu iddia ederek bütün bu hikayeleri anlatmam için aylarca yakamı bırakmayan, her vazgeçişimde peşime düşen, Ermenice şiveli kalemimi Türkçe'ye tercüme eden ama en önemlisi kendimi kıymetli hissettiren oydu. Kafamda dolaşıp duran duyguları cisimleştirmemi sağladı. Vicdanımızı elle tutulur hale getirmek için eşi benzeri görülmemiş büyük bir kavgaya tutuştu. Çocuğunun, çocuklarımızın omuzlarındaki yükü alabilmemiz için iyi bir teklifte bulundu. Gerçek ve vicdanın kesişmez zannettiğimiz yolunu kısaltmayı önerdi. Okuyacaklarınız ortak sözümüzdür. İkinci teşekkür Senem Davis'e. Mesleği icabı her gün kitaplarla, yazarlarla haşır neşir olduğu halde bu kitaba hiç iş muamelesi yapmadan benimle beraber heyecanlanan ve aslında bu kitabın yazılmasını öneren odur. Ayrıca dağınık anlatıların forma girmesini sağlayarak bana yol gösteren Sibel Oral'a, fotoğraflarıyla adanın kokusunu kitaba taşıyan Gültekin Sözen'e yürekten teşekkür. Hayko Bağdat. Ön söz niyetine. Çıkarken anahtarı üstünde bırakın ama. Oğuz Atay'ın kitaplarıyla tanıştığım ilk gençlik günlerimden beri ön sözlerden uzak durmaya çalıştım. En içten metinlerin önüne geçip o metinlerdeki hakikiliği öldürmekle görevli cellatlara benzetirim ön söz yazarlarını. Yani söylesenize ne olur, bu kitabın ön sözü olmasa bu kitabı almayacak mısınız? Bu kitapta yazılanlara daha mı az inanacaksınız? Hadi canım, sanatçıyı ya da yazarı sahneye davet eden çığırtkandan ne farkı var ön söz yazarının? Hayko Bağdat'ı sahneye davet ediyorum. Bu kadarı yetmez mi? Daha ne yapmam lazım? Ortada edebi bir eser falan yok. Oturup bu eserin analizini yapıp edebiyat dünyamıza derin yeni bilgiler kazandıracağım bir durum da yok yani. Zaten bana mı düşer böyle bir iş? Estağfurullah. Biraz Hayko'yu anlatayım size. Ben de bu adamla konuşa konuşa Ermenice yazmaya başlamıştım cümlelerimi. Biraz Hayko'yu anlatayım size deyip arkasına da soru işaretini çaktınız mı? Alın size Ermenice hissedip Türkçe yazmak. Hayko ısrarla aman abi beni öven eden bir şeyler yazma da ne yazarsan yaz demişken hem de. İşte Hayko'nun en yakası açılmadık hikayeleri bu kitapta mı demeliyim? Onu ilk tanıdığım anı mı anlatayım yoksa? Peki bir yerden başlamak lazım, hem başa gelen çekilir. Hrant'ın arkadaşlarının adına kavuştuğu makine mühendislerindeki birinci yıl anma toplantısına gidelim o zaman. Canımızın yangın gününün üstünden bir yıl geçmiş geçmemiş, sene 2007, aylardan Kasım olmalı. Toplantının kolaylaştırıcısı olarak iki kişi var kürsüde. Biri 17-18 yaşından beri tanıdığım Özlem Dalkıran, kavgacıdır hem de nasıl. O gün görevi gereği beni şaşırtacak kadar sakin, dinliyor, anlıyor, yönlendiriyor. Yanında da suratı konuştukça kırmızıya yenik düşen, kırmızı suratını kapladıkça hararet yapan bir motor gibi içten yanmış sesler çıkaran 30'larında bir delikanlı. Sırasını sabırsızlıkla bekliyor. Kendince rasyonel şeyler söylüyor belki ama fazladan bir şey var oğlanda. Gözlerinin içiyle söylüyor, kalbinin karanlık yerinden konuşuyor. Hrant'ı vurduklarında burnu kanamaya başlayan ve bir türlü kanaması durdurulamayan kronik bir hasta gibi. Yüzündeki gerçekten bir gülümseme mi? Sadece yüzüne bakarsanız öyle. Ben içine bakmaya orada karar verdim sanırım. Önce dost olduk, sonra arkadaş. Şimdi de bir aile olduk. Büyüdükçe genişleyen bir aile. Olması gerektiği gibi çocuklar, bebeler, anneler, anneanneler, mamikler, babikler, kuyrikler, abiler, ablalar, halalar, daydaylar, teyzeler, mamalar, babalar, kardeşler, mayrikler, ahbarikler, tantikler. Karıştık birbirimize. Sanmayın ki bu karışma işi o kadar kolay, o kadar dertsiz oldu. Olur mu hiç? Hrantlar ilk kurduğu yıllarda Agos gazetesi için sabahladığımız çarşambalardan birinde duymuştum bu sözü. Dacik. Ben çarşambaları giderdim, karikatür çizerdim, redaksiyon yapardım, gerekirse telefona bakardım. Ümit Kıvanç gazeteyi çizmişti, öyle deriz. Gazetenin grafik tasarımını yapmıştı, sonra da oturtmak için çok uğraştı. Çok az kişiyle çıkıyor Agos. Leda var, Louis var, Jacqueline, Caroline. Zaten kaç Ermeni var bu işlerle uğraşacak? Biz de imece yapıyoruz güya. Ender Öz Kahraman da vardı çizer, daciklerden. Yemeklerimizi yapan, çaylarımızı veren, tanıdıkça çok sevdiğim bir ablamız vardı Agos'ta, Anna Mayrik. Kadının adı Anna değildi de Hrant mı takmıştı bu adı? Kusura kalmasın okursa bunları. Biz Mayrik derdik kısaca, anne yani. Eğilip Sevan'a sordu yanılmıyorsam. Sevan da hem muhabirlik yapıyor hem fotoğraf çekiyor. Genç daha o zaman. Kulağıma çarptı laf. Sevan dedim, ne diyor Mayrik benim için? Hemen kızarır suratı hala Sevan'ın. Dacık diyor ama dedi. Ne demek o lan dedim. Daha çok meraktan. Hemen her çarşamba sabahlamalarımızda Ermeni konyağını masamdan eksik etmeyen sevgili ahbarım Sarkis Seropyan durumu kurtarmaya çalıştı. Haylara yani Ermeni olmayana deriz ama. Hadi dacikim tamam da salak değilim. Baron Seropyan dedim. Her Ermeni olmayana mı diyorsunuz bunu siz? Sakalının üstünden tatlı tatlı güldü. Müslümanlar daciktir Ermeni toplumunda. Hani siz de en duyarlı olanlarınız bile ara sıra gavur deyiverirsiniz ya alışkanlıkla. Onlarınki alışkanlık da değil üstelik. Dacik midir diye sorarlar. Hayları yani Ermeni olmayanları ayırt etmek için. Neden bu ayırt etme isteği? Neden onlar var, niye biz varız? Bu kitapta en çok bunun cevabını bulacaksınız sanırım. Hrant'ı vurduğumuz gün çizilmişti kaderimiz. Şimdi buluşma sırası bizdeydi, buluştuk. Bana hep anlattı Hayko, hep dinledim ben de. Bana kendini anlattı, çocukluğunu, Kınalı Adayı, Ergenekon Caddesi'ni. Çocukluk evinin içinde sessizce yaşanan korkunun, tedirginliğin, kızgınlığın ve korunma çemberinin duygusunu hissettirdi bana. Bu kitapta en çok bunları bulacaksınız sanırım. Başka bir şey daha hissettirdi. Daha derinde içimi kemiren o şeyi, dedelerimin, nenelerimin, komşularımın, kuşaklarımın çektiği ağır utanç kamburunu elimde tutmamı sağladı. Hrant'ın çatlattığı kabuğumuzdan sızan şey o kirli kan idiyse bu çocukların da cesaret ilacı oldu. Bizim daha iyi anlama arzumuz bakın orada başlar. Zaten bildiğiniz kimi şeyleri bir de anlarsınız ya. Hayko kendi hikayesini anlattıkça ben bana olanı anladım. O kendi öfkesini anlattıkça ben çocukluğumdan beri duyduğum öfkenin derinlerinde yatan karanlık sırla daha yakından yüzleştim. Sosyalistim ben, bu suçların ortağı olmayacak kadar insan seven, hayat seven, ırkçı düşmanı. Yetmiyormuş, garantisi yokmuş bazı bilgilerin. Hep diyor ya Hayko, asıl size ne oldu diye. Bu hikayeleri okuduğunuzda kaybettiğiniz renkleri, mezeleri, müzik seslerini duymayacaksınız. Size yani bize ne olduğunu göreceksiniz. Yaşattığınız acıyı hissedeceksiniz. Saldığınız korkuyu gözlerinizin içiyle göreceksiniz. O uzun yürüyüşte ayaklarına kan oturmuş bebelerin artık hissizleşmiş ayacıklarını avuçlarınızın içinde tutmayı, kendi bebeğinizle mukayese etmeyi, yakınlık kurmayı isteyeceksiniz. Ama bunu buradan yakın zamanlardan daha yaşlı bir ihtiyar adamınki gibi hayat hikayesi yazmaya yetmeyecek kadar genç, iki çocuklu bir babanın kısa özgeçmişinden yapmak isteyeceksiniz. Birlikte bulduk kasabanın sırrı sözünü. O sırrı biz birbirimize anlatmaya cesaret edemeyeceğimiz sürece hep öldürülmüş ninelerin torunlarından dinleyeceğiz. Belki de sıra bize geliyor dostlar. Belki bize ne olduğunu anlatma sırası bize geliyor. Yavaş yavaş hazırlanmakta fayda var. Yavaş yavaş seslendirmekte. Belki ancak böyle kurtuluruz kamburlarımızdan. Kasabanın sırrının üzerimize bir kabus gibi çökmesine, önümüzde her zaman bizi insanlığımızdan eden aşılmaz bir engel gibi durmasını ancak böyle sona erdirebiliriz. Ancak böyle yeni ölümlerin önüne geçeriz. Rahip Santoraların, Malatya Zirve Kitabevi katliamının, askerlik yaparken öldürülen Er Sevak Balıkçı'nın, Hrant'ın, yeniden ölmelerine ancak böyle izin vermeyiz. Haydi heyecanlı bir yolculuk başlayacak az sonra. Konuştuğu gibi yazdı yine Hayko. Müslüman mahallesinde salyangoz satmayı değil, salyangoz olmayı anlatıyor bu kitap. Salyangozun ardında bıraktığı iz, kitapta evlerinin yolunu kaybetmekten korkup yola ekmek parçaları bırakan Hansel ve Gretel'in masalındakine benziyor nedense. Ya da kilometrelerce uzaktan birbirinin sesini duyan yunusların bir kez 24 Nisan'da başına geleni bir kez daha yaşamamak için, dahası hayatta kalmak için geliştirdikleri hassalarını hikayeleştirerek anlatıyor. Salyangozun izinden giderken kendinizi sahipsiz ölülerin dev maşatlığında bulursanız bu da salyangozun suçu olmayacaktır sanırım. Yeter, içinizi karartmayayım daha çok. İçeride sadece hikaye olarak bakacak olursanız basbayağı eğlenceli hikayeler bekliyor sizi. Hayko Bağdat'ı dinlemekten, seyretmekten kim sıkılmış ki siz sıkılasınız? Bu kez de okuyacaksınız işte. Durun şunu da anlatayım. Gidiyorum vallahi. 24 Nisan anmalarından biri için ararken bulduğumuz ama kullanmaktan çekindiğimiz bir sembol vardı. Anahtar. Düşündüm, yahu dedim. Hayko bize bu kitapla işte bu anahtarı veriyor. Bir de diyor ki bu benim evimin anahtarı. Tamam, vazgeçtim. Sizin evinizin anahtarı o zaman. Peki bu anahtarı bir süreliğine sizden alıp size tekrar geri verebilir miyim? Hay yaşayın. Şimdi bu anahtarla açıverin şu kapıyı. Çekinmeyelim, girelim haydi. Yarı Ermeni, yarı Rum bir ailenin evi burası. Ergenekon Caddesi'nde, Baysungur Sokak'ta, Kurtuluş'un yokuşlarında, Kınalı Adanın mahreminde, Mıhitaryan İlkokulu'nda, Tokatlıyan Pasajı'nda. İnanmayacaksınız ama Patrikhane'nin kapısını bile açıyor bu anahtar. Kendi hikayenizi anlamak için dolaşın buralarda. Sonra çıkarken anahtarı üstünde bırakın ama. Alışkanlıkla cebinize atmayın. Kemal Gökhan Gürses, Kınalı Ada, 2014. Susmayı öğrenmek. Çocuktuk. Bizim evin çocukları, yani Jermen, Janet, Jacqueline ablamlar ve ben bir sorun olduğunun farkındaydık. Ama o sorunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama bir söz vardı. Bir çocuğa önce konuşmayı öğretirsiniz, sonra da susmayı. Sanki bizi anlatıyor. Bir evin içine doğuyorsun ve doğal olarak o edindiğin ilk bilgiler her ne olursa olsun senin için kıymetli bilgiler oluyor. Neredeyse kimliğini o bilgilerle oluşturuyorsun. Nesin sen? Ermenisin, Rumsun, Hristiyansın ya da Kürtsün. Hatta İngiliz ol, Fransız ol, fark etmez. İçine doğduğun ailenin değer yargıları, kutsalları, önemlileri var. Büyük toplumun ise sendeki o yargılarla sorunu var. Daha çocuk yaşta bunu hissediyorsun. Niye sorun var ki? Sokaktaki adamınkilerle senin önemlilerin niye düşman olmuş birbirine? Biz evde annemiz hasta olmasın diye dua ettiğimizde İsa ve Meryem Ana'ya yakarıyoruz hep. Çok güzeldir Meryem Ana. En az annem kadar güzeldir, günahsızdır, iyi gelir ona sığınmak. Ama kutsal bakire Meryem ve İsa dışarısı için tehlikeli ve fazla. Oysa o önemli bir şey, günahsız bir şey senin için. Sen ona dua ediyorsun, en kıymetli dileklerini onun yerine getirmesini bekliyorsun. Senin için bu kadar masumane bir şey dışarıdaki için niye tehlikeli? Senin ev dışında Meryem Ana ya da İsa'nın adını anmaman ya da boynunda haçla görünmemen gerek. Peki ama niye? Anlamıyorsun. Çok da bir şey bilmiyorsun aslında. Dedik ya, çocuksun işte. Çok da sorgulamaman lazım üstelik. Yahu bir çocuk hayata böyle başlatılır mı? Hangi vicdansızın hükmü bu? Ötekilik hali hiçbir çocuk için tercih edilecek matah bir halt değil ki. Gözlük takan ya da kekereyen bir çocuk olmak gibi bir şey bu ötekilik. Şimdi sorsan zinhar istemem derim yani. Ben kutsallarının büyük toplumda gizlenmesi gerektiği bilgisinin bana ne zaman söylendiğini bilmiyorum. Belki de hiç söylenmedi ama vardı işte. Ve anladım ki bu bilgi bir çocuğa hiç de iyi gelmiyormuş. Güvenli bölge. Kurtuluş'ta Ergenekon Caddesi'nde oturuyorduk. Kalabalık bir caddeydi. Arabalar, insan trafiği anlayacağınız tam bir curcuna. Ama arabaların bir çocuk için yaratacağı ezilirim hissinden çok tam olarak tarif edemediğim bir duygu daha vardı. O da kalabalıklardaki insanlarla ilgiliydi. Galiba onlar biraz daha tehlikeliydi. Biliyorduk, biz farklı bir şeydik, azdık ama özeldik. Bize göre biz ve bizim gibi olanlar makbuldü. Sokağa çıkmadığımız sürece evin içinde daha güvenli bir yerdeydik. Aile içinde faydasından emin olduğumuz gizli bir anlaşmamız vardı. Biz ve bizim gibi olanlarla temas ederek küçük fanusumuzu korumamız gerekli algısıyla büyüyorduk. İşin gerçeği, bir fanusun içine hapsolmuştuk. Tamam, bir hapis durumu vardı ama sonuçta güvendeydik. Sürekli güvenlik meselesini konuşmanın getirdiği çok büyük bir güvensizlik yaşıyorduk aslında. Tedbirli olmak lazımdı. Ama hep ve hep ve hep tedbirli olmak lazımdı. İyi de bu kadar çok kuralın hangi sebeple lazım olduğunu niye hiç konuşmadık biz? Anne ve babalarımız, atalarımızın başlarına gelen felaketleri, o güvenli bölgeyi daha güvenli kılmak için mi hiç anlatmadılar bizlere? Hep sustular. Çünkü bu bilgi tehlikeliydi ve onlar zamanında o tehlikeye yeterince maruz kalmışlardı. Babam bazen lağım kanallarından, yer altından insanları kaçıran Agop'un hikayesini anlatırdı. Hangi dönemdi, insanlar neden kaçıyordu bilmiyordum. Hikayenin tamamını hala bilmiyorum inanın. Çünkü babam hiçbir zaman hikayenin tamamını anlatmadı. Ya da daha doğrusu anlatamadı. Babam hikayeyi anlatmaya başladığı anda annem engeller, üstüne bir de kızardı. Be mübarek, bu kadar büyük film gibi bir hikaye çocuğa anlatılmaz mı? O saçma sapan çocuk masalları yerine bu macera dolu hikayeyi bir kez olsun anneme rağmen tamamlayaydın ya. Yoksa babam uyduruyordu, annem bu yüzden mi kızıyordu? Hayır, uydurmuyordu. Annem üzerinden yıllar geçmiş bir hikayeden korkuyordu sadece. Bu hayırlı mı oldu bilemiyorum. Çünkü yıllar sonra 16 yaşındayken kucağımda bulduğum, anlatılmaktan imtina edilmiş o hikaye soykırımdı. Korkunç bir hikayeymiş gerçekten. Annemin korktuğu kadar varmış. Biz bu bilgiye en sonunda ulaşmış ve birdenbire üstesinden gelmemiz gereken bir gerçekle karşılaşmıştık. Kucağımızda saatli bomba misali bir gerçek duruyordu şimdi. Hayatımızın sonuna kadar elimizden bırakamayacaktık. Bu büyük bir travmaydı. Üstelik hikaye değil, gerçekti. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 20.